Ayrımon, sayfa 62. Louis Bunnyball. 29 Temmuz 1983. Milliyeti İspanyol. Burcu Balık. En önemli filmleri: Endülüs Köpeği 1929, Altın Çağ 1930, Viridiana 1961. Sözün özü: etik açıdan hiçbir şey Oscar kazanmak kadar midemi bulandıramaz. Burjuvazinin başının belası Louis Bunnyball, hayatını izleyicilerini şok edip kafalarını karıştırmaya vakfetmişti. Ortaya çıkardığı işler, en meşhur filmlerinden bir tanesinin düpedüz cinayete teşvik olarak tanımlanabilmesine yetecek kadar gizemliydi ve kimse de bunun doğru bir tanımlama olmadığını söyleyemezdi. Bunnyball'ın zamanın ötesinde biri olduğunu söylemek hafif kalır. Bakalım 1929 yılında jiletle göz bebeği kesmeli sahneler çeken başka bir yönetmen bulabilecek misiniz? 50 yıl süren bir sinema kariyeri boyunca bıkıp usanmadan grotesk ve rahatsız edici görüntüler tezgahlamak için berbat, grotesk ve rahatsız edici bir çocukluk yaşamış olmak gerekir. Bunnyball'ın çocukluğu, katalik tutuculuk, ölüm ve bedensel şehvetin sert bir karışımıydı. İlk hatıraları arasında babasıyla çıktığı bir yürüyüşte bir eşek leşiyle karşılaşması bulunmaktadır. Eşekten arta kalan kokuşmuş kalıntıların akbabalar ve açlıktan gözü dönmüş köpekler tarafından parçalanmasına mest olmuş bir şekilde seyreden Bunnyball'ı babası oradan sürükleyerek uzaklaştırmak zorunda kalmıştır. Bunnyball o andan itibaren kendini ölümün ve hayvanların cazibesine kaptırmıştır. Evin arka bahçesinde içinde çeşitli zamanlarda iri bir sıçan, bir maymun, bir papağan, bir şahin, bir yılan, bir Afrika kertenkelesi ve bir şapka kutusu dolu gri fare barındıran küçük bir hayvanat bahçesi oluşturan genç Louise'in en büyük eğlencelerinden biri farelerin bulunduğu kutunun kapağını kaldırıp düzleşmelerini seyretmekti. Ömrü boyunca sürecek saplantılarından biri de seksti. Bunnyball'ın yaratıcılığını besleyen zihnindeki yapbozun son parçası Katolik Kilisesi'nden gelmişti. En azından 16 yaşında kiliseyi reddedip ateist oluncaya kadar. Bunnyball, dogmatik dinsel eğitimin esas olduğu ve öğrencilerin bir an için olsun tek başlarına kalıp mahremiyetin tadını çıkaramadıkları Cezuit okullarına devam etti. Anılarında 3 rahipten oluşan bir gözetim ekibini, öğrencileri sınıftan tuvalete giderken sıradan kalktıkları andan tuvaletin kapısından içeri girene kadar nasıl izlediklerini anlatır. Bu deneyin hiç şüphesiz onun ömür boyu süren izlenme fobisini ve belki de sürrealistlere duyduğu yakınlığı açıklar. En azından sürrealistler tuhaf davranışlarını Cezuitler gibi rahip cübbelerinin sağladığı itibarın altında gizlemeye kalkışmıyorlardı. Madrid Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Paris'e yerleşen Bunnyball, burada film çekmeye ve ressam Salvador Dali ile verimli sonuçlar doğuran işbirliğine başlar. 1929 yılında birlikte içinde meşhur jiletle göz bebeği kesme sahnesini barındıran 16 dakikalık Endülüs Köpeği adlı filmi çekerler. Bu epik film, sürrealist sinemanın temellerini oluşturan yapıtların arasına girmiştir. Ertesi sene çektikleri Altın Çağ daha da sansasyoneldir. Dini ve erotik görüntülerin hınzır bir karışımı olan bu film, kilise tarafından kınanmış ve gösterime girmesiyle birlikte kitlesel gösterilerin hedefi olmuştur. Büyük skandal yaratan ve yönetmeni İspanyol sağcılar için istenmeyen kişiye dönüştüren bir dizi filmin ardından Bunnyball, gözlerden uzaklaşıp 15 sene boyunca hiç film çekmez. İspanya İç Savaşı'ndan kaçmak için Amerika'ya gider. Hollywood ve New York'ta film arşivcileri ve İspanyolca filmler için seslendirme sanatçısı olarak çalışır. 1946 yılında Meksika'ya göçtükten sonra yönetmenlik kariyerine kaldığı yerden devam eden Bunnyball, burjuva değerlerine alay eden bir dizi sürrealist alegoriye daha imzasını atar. Leonardo da Vinci'nin İsa'nın Son Yemeği tablosunun görsel bir parodisini de içeren Ruhban Sınıfı karşıtı Viridiana filmi Vatikan tarafından dine hakaret olarak ilan edilip İtalya'da yasaklanır. Vatikan bir adım daha ileri giderek Bunnyball'i gıyabında bir sene hapis cezasına çarptırır. Belçika'da filmin kopyaları toplatılıp yok edilir. Ardından Fransa'ya yerleşen Bunnyball burada da son bir dizi başyapıt ortaya koyar. Bunların arasında öne çıkanlar Catherine Deneuve'nin monoton hayatından sıkıldığı için bir genel evde çalışmaya başlayan burjuva bir ev kadını canlandırdığı Gündüz Güzeli ile 1973'te en iyi yabancı film Oscar'ını kazanan Burjuvazi'nin Gizli Çekiciliği adlı toplumsal hicividir. Yaşlanıp bunadıktan sonra bile avantgard sinemanın öncülerinden biri olarak hürmet gören Bannibal, 83 yaşına kadar hayata tutundu. Son nefesini verene kadar hayatın absürt yönüne dair algısını veya Katolik kilisesine olan nefretini hiç yitirmedi. Ölmeden kısa bir süre önce ateist arkadaşları için gerçekleştirme şansı bulamadığı son bir şaka bile hazırlamıştı. Arkadaşlarını ölüm döşeğinin etrafına topladıktan sonra içeri bir rahip buyur edip hepsinin şaşkın bakışları arasında günah çıkarıp bağışlandıktan hemen sonra yan dönüp ölmeyi planlamıştı. Gerçekte ağzından dökülen son sözler bu muzip şaka kadar ilham verici olmadı. Bana bir pro verin. Kustuğum için beni affedin peder. Katolik kilisesini reddetmeden önce Bannibal düzenli olarak kiliseye giderdi gitmesine ama Tanrı yerine bir klozetin önünde eğilmesi onun için daha hayırlı olabilirmiş. Bir defasında pazar ayine gitmekte olan Bannibal'ın yolu sınıf arkadaşları tarafından kesilir ve soluğu kilisenin yanı başındaki bir barda alırlar. Grup Bannibal'i Mataratas yani fare zehri olarak bilinen bir şişe ucuz konyak ısmarlamaya ikna eder. Şişeyi kafasına diken Bannibal ayakta duramayacak kadar sarhoş olur. Arkadaşlarının da yardımıyla sonunda kilisenin yolunu bulur. İçeride diz çöküp gözlerini kapatarak dua etmek suretiyle alt üst olan midesini biraz da olsa rahatlatma fırsatı bulan Bannibal, vaizin tüm cemaati ayağa kalkmaya davet etmesi üzerine içindeki iblisi daha fazla tutamaz. Sendeleyerek ayağa kalkar ve kilisenin ortasına kusar. Derhal revire ve oradan da eve götürüldüm diye anlatır yönetmen daha sonra bu olayı. Beni cemaatten atacakları söylentisi baş göstermişti. Babam küplere bindi. Charlie'nin evinde parti. Grup seks tutkunu Bannibal, bir defasında kendisi gibi şehvet düşkünü olan Charlie Chaplin'in ev sahipliği yaptığı bir orjiye katılır. Fakat işler umduğu gibi gitmez. Chaplin, her zaman yaptığı gibi pahalı tele kızlar çağırmak yerine Pasadena'dan 3 tane çekici amatör ayarlama gafletine düşer. Genç kadınlar zamanlarının çoğunu kimin Chaplin'le seks yapacağını tartışarak harcar ve Bannibal dahil 4 erkek davetlinin hiçbirine tatmine erişemez. Obsesif, kompulsif gurme. Bannibal, hoşuna giden ve gitmeyen şeyler için yoğun duygular beslerdi. Örneğin telefonlardan nefret eder ve mümkün olduğunca telefonda konuşmaktan kaçınırdı. Bu durum bir kulağının sağır olmasıyla da alakalı olabilirdi. Hayatının büyük kısmını İspanya ve Meksika'da geçirmiş olmasına karşın sıcak iklimlere tahammülü olmayan Bannibal, çölden, kumsaldan, Arap, Hint ve Japon medeniyetlerinden nefret ettiğini dile getirirdi. Dakiklik konusunda da çok titizdi. Eğer davetliler yemekli davetlerinden birine geç kalırlarsa sinirden köpürürdü. Bir keresinde New York'ta bütün bir öğleden sonrasını kendisini ziyarete gelen arkadaşları için paella pişirmek için harcamıştı. Arkadaşları kararlaştırdıkları saatten daha geç gelince Bannibal kapıyı açtı ve hala buhar tüten bir tepsi tavuk ve deniz mahsulünü yere dökerek bağırdı. Alın size paella. Biri beni gözetliyor. Seks yaparken bir tarafından seyrediliyor olmaktan ödü kopardı. Rüyalarında devamlı bir kadınla sevişirken camdan onu dikizleyen insanlar görürdü. Daha da tuhafı, meraklı gözlerden kaçmayı başardıktan sonra genellikle rüyasındaki partnerinin vajinasında dikilerek kapanmış olduğunu fark ederdi. Bu fobi yüzünden karısıyla yatağa girdiğinde tüm kapı aralıklarının ve anahtar deliklerinin önünü mobilyalarla kapatılması konusunda ısrarcı olurdu. Hatta evde başkaları varken seks yapmayı topten reddeder, yatılı misafirlerin evden ayrılması için bahaneler uydururdu. Silah manyağı. Bannibal tüm hayatı boyunca ateşli silahlara yoğun bir ilgi duymuştur. 14 yaşındayken babasının cephaneliğinden aşırdığı Browning marka bir tabancayı kendisine efelenen delikanlıları korkutmak için gizlice yanında taşırdı. Yetişkinliğinde hayran olduğu Western kahramanları gibi topuklukları üzerinde aniden dönüp çok hızlı silah çekmekte ustalaşmıştı. Ofisinde tek başına geçirdiği uzun saatler boyunca çalışma masasının karşısındaki kitapların üzerinde duran metal kutuya bıkıp usanmadan ateş ederek nişancılığı üzerinde çalışırdı. Nişancılık becerisinde o kadar ilerletmişti ki 1968 olimpiyatları için Meksika atıcılık takımının onursal kaptanı olmayı teklif edilmişti. Bannibal evde yaptığı denemeler sonucu elde ettiği barutu kovanlara kendi dolduracak kadar hevesli bir amatördü. Kişisel koleksiyonunda Winchester tüfekler, nadide Alman Luger tabancalar ve Antika düello piştovları bulunurdu. Gözlerimin içine bak. Hannibal, kadınların zihnini okumak ve kontrol etme yetisine sahip olduğuna inanıyordu. Bir kadını salt irade gücüyle hipnotize ederek kadının restoranda kendi oturduğu masaya gelmesini ve özel hayatının en mahrem detaylarını ifşa etmesini sağladığını sıklıkla anlatır ve böbürlenirdi. Büyük rövanş. Hannibal, iflah olmaz bir eşcinsel düşmanıydı. Her ne kadar daha sonradan geriye dönüp baktığında yaptıklarını absürt ve utanç verici bulduğunu itiraf etse de İspanya'da büyüyen bir genç olarak bir hafta sonu aktivitesi olarak eşcinselleri saldıracak kadar alçaldığı zamanlar olmuştu. En sevdiği eşek şakası, arkadaşları dışarıda beklerken umumi bir tuvalete girip yanındaki pisuarda işini görmekte olan adamlara kirpiklerini kırpıştırmaktı. Bir akşam adamın biri karşılık verdi. Dışarı çıkar çıkmaz onu iyice benzettik diye anlatır anılarında. Bir başka sever. Hannibal arkadaşlarıyla 5 dakika içinde 25 peseta kazanacağına dair iddiaya girer. Eşcinsel olduğunu bildiği bir adamın yanına gider ve onunla flört etmeye başlar. Ertesi gün buluşup bir şeyler içmek için sözleştik ve ben çok geç olduğumdan ve okul kitaplarının pahalılığından dem vurunca adam bana çıkarıp 25 peseta verdi. Hannibal randevuya gitmez. Bir hafta sonra aynı adamla tramvayda karşılaşır ve ona orta parmağını gösterir. Bu sevecen tavrıyla yönetmenin eşcinseller arasında pek de sevilmemesi boşuna değildir. Bütün bu kötü karma en sonunda 1977'de Arzu'nun Şu Karanlık Nesnesi filminin San Francisco'daki galasında kendisine geri dönmüş olabilir. Galadan birkaç gün sonra filmin gösterildiği sinema salonu bombalı saldırıya uğradı. Ortaya çıkan kaos esnasında vandallar filmin dört kopyasını yürütüp duvarlara "Bu sefer çok ileri gittin" diye yazdılar. Hannibal bu saldırının eşcinseller tarafından planlandığından şüpheleniyordu. Saldırının bir grup eşcinsel tarafından organize edildiğine dair bazı kanıtlar vardı. Eşcinseller bu filmi pek sevmese de bunun sebebini hiçbir zaman tam olarak anlayamadım. Ayrım 10 sonu, sayfa 68.